Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye'nin tek partili yönetimden çok partili hayata dönüş yılları olan 1945'ten itibaren siyasi hayatında yaşadığı değişiklikleri, gelişmeleri, hadiseleri ve bu çerçeve içerisinde rejimin demokrasiye uyum sağlama gayretlerini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki değişiklikleri, Demokrat Parti'nin muhalefet yıllarını, nihayet 14 Mayıs 1950'de barışçı bir şekilde seçimle iktidarın el değiştirmesini, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Demokrat Parti'ye geçişini, Demokrat Parti'nin iktidar yıllarını, maalesef gerçekleşen 27 Mayıs 1960 darbesiyle içine girdiğimiz darbe, junta vesayet sürecini ele aldık ve 12 Mart 1971 darbe dönemine kadar geldik. Bu dönemi çeşitli boyutlarıyla ele almaya devam edeceğiz. Bu yılın 1971 yılının önemli hadiselerinden birisi henüz darbe olmadan gerçekleşmiş ama işte bu vesayet döneminin kalıntılarından birisi eğitimdeki özel yüksekokulların kapatılması süreci. Bu gerçekten önemli bir husus ve Türkiye'nin ne kadar zaman kaybettiğini gereksiz tartışmalar, polemikler ve ideolojik gerginlikler yüzünden imkanlarını, potansiyelini heder ettiğini çok güzel izah eden bir gelişme. İstanbul'da özel okul öğrencileri 30 Ocak günü özel yüksekokulların devletleştirilmesi isteğiyle büyük bir yürüyüş gerçekleştiriyor. Aslında yüksek okullara tepkiler bu yürüyüşten ibaret değil. Suat Hayri Ürgüplü kabinesinin önergesiyle 8 Haziran 1965'te mecliste kabul edilen 625 sayılı özel eğitim kurumları kanunu doğrultusunda açılan yüksekokullar öteden beri tartışılıyor. Bunlara yönelik bir muhalefet var. Örneğin 2 Aralık 1968'de özel hukuk fakültesi açma girişimi büyük protestolara yol açıyor. Barolar buradan alınacak diplomaları kabul etmeyeceklerini açıklıyorlar. Halbuki Batı'da özel hukuk fakülteleri de var. Nitekim bugün bizde de var netice itibariyle ama ne yazık ki bu tür değişikliklere bu meslek kuruluşları olsun, eğitim camiası olsun önce direnmeyi tercih ediyorlar. Baroların bu reaksiyonunu mütakiben İstanbul'da protesto yürüyüşü gerçekleşiyor. Artık bu okulların devletleştirilmesi isteniyor. Öğrenciler hükümetin Anayasa Mahkemesi kararına uymasını ve özel yüksekokulları kapatmasını istiyorlar. 1970 itibariyle konuşuyoruz. Arada geçen tepkiler neticesinde Anayasa Mahkemesi 12 Ocak günü aldığı kararla özel yüksekokulların anayasaya aykırı olduğunu hükme bağlıyor. Aradan bakınız 5 sene geçmiş. Özel yüksekokulların anayasaya aykırı olduğunu karara bağlıyor. Ve şuna da işaret etmek isterim. Bu karar da darbeden sonra oluşturulmuş 65'e kadar gerçekleşen hükümetlerin dolayısıyla bu darbecilerin tesiri altında oluşmuş hükümetlerin gerçekleştirdiği bir değişiklik. Ama neticede sanki bu değişikliği de Adalet Partisi yapmış gibi Adalet Partisi aleyhine bu dönemde yürütülen muhalefetin bir aracına dönüşüyor. Özel yüksekokullara yönelik muhalefette. Böylece hani gerçekten eğitimle ilgili bir tartışmadan ziyade siyasi ideolojik bir tartışmanın oluştuğunu görüyoruz. Mahkeme Mimarlar Odası'nın Danıştay'a yaptığı ve Danıştay'ın da Anayasa Mahkemesi'ne ilettiği özel mimarlık ve mühendislik yüksekokullarından alınan diplomaların geçersiz sayılması başvurusunu görüşüyor ve özel öğretim kurumlarıyla ilgili 625 sayılı yasanın özel yüksekokullarla ilgili maddelerini anayasaya aykırı buluyor. Böylece söz konusu kanun kapsamında yalnızca özel ilk ve anaokulların olabileceği kararı bağlanıyor. Mevcut yüksekokullar anayasaya aykırı olarak kabul edilmiş oluyor. Karar üzerine Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz, öğrenciler açıkta kalmaz teminatını verirken birçok kentte öğrenciler hükümetin mahkeme kararına uyarak özel yüksekokulları devletleştirmesini isteyen gösteriler yapıyorlar. Demirel hükümeti ise kararın 6 ay sonra uygulanacağına dair mahkeme kararını esas alarak meseleyi zamana yaymak istiyor. Mahkeme 9 Temmuz 1971'e kadar özel yüksekokulların milli eğitime bağlanmasına dair yeni düzenleme yapılmadığı takdirde bu tarihte bütün özel yüksekokulların kapatılacağını kararlaştırıyor. Fakat düzenleme ancak 7 ay sonra Demirel hükümeti 12 Mart muhtırasında istifa etmek durumunda kalınca Nihat Derim hükümeti marifetiyle hayata geçiriliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 25 Ağustos 1971 tarihli bileşiminde özel yüksekokulların devletleştirilmesi ve akademilere bağlanması öngörülen kanun tasarısı kabul ediliyor. Bu tarihten 1980'in ortalarına kadar yalnızca ilk ve orta seviyedeki özel okullar açılabiliyor. 1982 sonrası yapılan değişiklikle kimi koşullarda özel yüksekokul açılmasına izin veriliyor. Halen yürürlükte olan söz konusu düzenleme ile özel yüksekokul açma yetkisi Türk uyruklular tarafından kurulmuş vakıflara ait olacak. Bu kapsamda kurulan ilk yüksekokul 1986-87 öğretim yılında faaliyette bulunacak olan Bilkent Üniversitesi olacak. Gördüğünüz gibi değerli dinleyiciler, bugün Türkiye'nin en ciddi büyük üniversitelerinden birisi Bilkent Üniversitesi. Onunla beraber ona benzer bir şekilde kurulmuş vakıf üniversitelerinden birçok üniversite var ve gerçekten Türk üniversite hayatına, Türk eğitim hayatına çok ciddi katkıları var. Ama ne yazık ki Türkiye 1965'te sahip olduğu bu imkana ancak 20 seneyi geçtikten sonra yeniden sahip olabiliyor. Ve bu imkana karşı da meslek kuruluşlarının büyük bir direnç gösterdiğini görüyoruz. Bu çerçevede İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi adıyla bir üniversite kuruluyor. Cumhuriyet Senatosu'nun 9 Eylül'deki toplantısında bu tasarı görüşülüyor. Tasarı Millet Meclisi'nden geldiği şekliyle kabul edilerek kanunlaşıyor. Kesinleşen tasarı uyarınca Robert Koleji'nin taşınmaz malları da yeni üniversiteye tahsis ediliyor. Tasarının kesinleşmesi ve devir kararından bir gün sonra yapılan törenle Robert Koleji'nin yüksek bölümü Boğaziçi Üniversitesi adı altında öğretime devam etmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na devrediliyor. O dönemde yüksek öğrenim kurumu yok. Üniversiteler Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Özel yüksekokulların devletleştirilmesini öngören ve 25 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasanın yürürlüğe girmesinden sonra 1963'ten beri faaliyette bulunan Robert Koleji'nin yüksek bölümü kanuni dayanaktan yoksun kalmış oluyor ve yeni bir düzenleme gereği doğmuş oluyor. Bunun üzerine Koleji'nin yüksek bölümünde devlete bağlı yeni bir üniversite çatısı altında öğretime devam etmesi kararı alınıyor. Bu amaca uygun bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş. Kolej mütevelli heyetinin yüksek bölümünün taşınmaz mallarının hükümete devir kararı alması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu malların Boğaziçi Üniversitesi'ne devrinin kararlaştırılmasıyla da Robert Koleji'nin yüksek bölümü de bu adla, yani Boğaziçi Üniversitesi adıyla öğretimine devam ediyor. Evet, burada böyle formül bulunuyor ama diğer yüksek okullar için böyle formüller veya kanunlar çıkarılmadığı için o yüksek okullar maalesef kapatılıyor ve Türkiye ciddi bir potansiyel hem eğitim camiasında hem de genel olarak Türkiye'ye katkı sunacak bu yüksek okullar, özel yüksek okullardan mahrum kalmış oluyor. Evet, 1971 yılında bu darbe ile beraber ele almamız gereken konuların birisi de Milli Nizam Partisi ve Türkiye İşçi Partisi'nin kapatılması. 12 Mart muhtırasını izleyen ara rejim döneminde önce Milli Nizam Partisi ardından Türkiye İşçi Partisi Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılıyor. Cumhuriyet Başsavcısının Milli Nizam Partisi hakkında açtığı davanın ilk duruşması 6 Nisan'da yapılıyor. İddianamede partinin bir siyasal partiden çok ülkeyi dini hükümlere göre yönetmeyi amaçlayanların oluşturdukları bir topluluk olduğu ifade ediliyor. Dava sonrasında Anayasa Mahkemesi 21 Mayıs'ta siyasi partilerin yasasına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle partinin kapatılmasına oy birliğiyle karar veriyor. Ama partinin yöneticileri hakkında herhangi bir ceza işlem yapılmıyor. Türkiye İşçi Partisi'nin kapatılmasının süreci ise B.C. Boran ve öteki birçok parti yöneticisinin 27 Mayıs'ta gözaltına alınmasıyla başlıyor. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Anayasa Mahkemesi'nde açılan dava sonucunda Türkiye İşçi Partisi 20 Temmuz'da kapatılıyor. Anayasa Mahkemesi'nin oy birliğiyle aldığı kapatma kararında Türkiye İşçi Partisi'nin son kongresinde yayınlanan bazı rapor ve bildirilerin Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu görüşü etkili oluyor. Türkiye İşçi Partisi yöneticileri Sık Yönetim Mahkemesi'nde yargılanarak 12,5 ile 15 yıl arasında değişen çeşitli hapis cezalarına çarptırılıyor. Hükümlü Türkiye İşçi Partisi yöneticileri 1974'te çıkarılan Af Kanunu'ndan faydalanarak serbest kalıyor. Burada önemli olan husus iki siyasi parti ile ilgili de herhangi bir şiddet unsuru söz konusu değil. Savundukları programlar dolayısıyla yargılanma ve kapatılma söz konusu. Bu da işte sık yönetim ve darbe döneminin kötü örneklerinden birisi olarak tarihe kayda geçiyor. Keza bu dönemde haşhaş ekimi yasaklanıyor. Hatta 12 Mart darbesinin gerekçelerinden birisinin işte Amerika Birleşik Devletleri'nin CIA'nin Türkiye'ye haşhaş ekimini yasaklatma çabası ve o zaman için Adalet Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel'in buna direnmesi olduğu söylenir. Haşhaş ekimi ve afyon üretimi ile ilgili tartışmalara 12 Mart muhtırası sonrasında kurulan Erim hükümeti son noktayı koyuyor. 29 Haziran'da haşhaş ekimi yasaklanıyor. Osmanlı Devleti'nin son yıllarına kadar uzanan tartışmada bu kez asıl muhatap Amerika Birleşik Devletleri. Washington, Türkiye'nin haşhaş ekimini yasaklamasını ısrarla istiyor. Böylece 1912, 1925, 1931 yıllarında kısmi sınırlamalardan sonra 29 Haziran 1971'de haşhaş ekimi ve afyon üretimi tümüyle durdurulmuş oluyor. Uzun pazarlıklar sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan prensip anlaşmasına göre Türkiye 1972'den itibaren haşhaş ekmeyecek. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri haşhaş ekimi yapılan 7 ildeki üreticiye verilen baş fiyatın 2 misli tutarında tazminat ödeyecektir. Tazminat haşhaş yerine ikame edilecek yeni ürünlerin yeterli gelir sağladığı süreye kadar ödenecek. Bu arada Türkiye'nin ilaç sanayi için ihtiyaç duyduğu afyon üretimi ise devlet çiftliklerinde yapılacaktı. Anlaşma kaçak haşhaş ekimini takip ve önlemede gerekli teçhizat sağlanması için de Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini öngörüyordu. Anlaşmanın öngördüğü ilk teşebbüs 7 Şubat 1972'de gerçekleşiyor. Bu tarihte Türkiye'ye gelen ABD heyetiyle Türk yetkililer 8 gün boyunca haşhaş yerine dikilecek ürün ve bunların gerektirdiği donanım üzerinde görüşmeler yapıyorlar. Ayrıca görüşmelerde Türkiye'ye ödenecek 35 milyon dolarlık tazminata ek olarak 300 bin dolar daha verilmesi karara bağlanıyor. 15 Şubat'ta sona eren görüşmeler sonunda hükümet haşhaş ekicilerine ödenecek tazminatın 1 Mart'ta verileceğini açıklıyor. Başbakanlık açıklamasında kilo başına 525 lira verileceği duyuruluyor. Haşhaş yerine ekilecek ürünler konusunda da yardımcı olmak üzere bir ABD uzman heyetinin ilgili bölgelerde görev alacağı ifade ediliyor. Ancak 12 Mart sürecinden çıkışla beraber 12 Mart sonrasında hükümranlık hakları çerçevesinde değişiklik siyasi partilerin gündemine giriyor. Yani siyasi partiler bunu kabul etmiyorlar ve hükümranlığa, egemenliğe bir müdahale olarak görüyorlar bu anlaşmayı. 1973 seçimlerinde iktidara talip Adalet Partisi ve CHP başta olmak üzere birçok parti haşhaş ekiminin serbest bırakılacağı vaadini dile getiriyor. Seçimler sonunda kurulan CHP-MSP koalisyonunun gündeminde bu vaadin yerine getirilmesi var. Tarım Bakanı Korkut Özal 9 Mart'ta haşhaş ekimi için tohum çimlenmesine geçileceğini açıklıyor. ABD'nin sert tepkisine yol açıyor bu. Açıklamanın ardından 19 Mart'ta Türkiye'ye gelen ABD yetkilileri Türk dışişleri arasındaki görüşmeler soğuk, sert bir şekilde gerçekleşiyor. Türkiye kararını kimi sınırlamalarla uyguluyor. Böylece 1974'ten itibaren Türkiye'de haşhaş ekim yasağı koşullu olarak kaldırılmış oluyor. Koşulların başında ise üreticilerin haşhaş kapsüllerini çizmelerinin yasak olması geliyor. Ancak haşhaş ekimi yıllar içerisinde azalıyor. Ekim alanı 1977'de 72 bin hektara ulaşmışsa da sonraki yıllarda gerileyerek 10 bin hektarın altına iniyor. Afyonkarahisar kapsül üretiminde yaklaşık yarısını sağlarken onun sırasıyla Konya, Denizli, Uşak, Isparta, Burdur ve Kütahya illeri izliyor. Evet değerli dinleyiciler, 12 Mart'ın önemli konularından birisini teşkil eden bu haşhaş ekim yasağını da bu şekilde ele almış olduk. Haftaya yine 12 Mart'ın başka boyutlarını ele almak üzere dünden yarına Türkiye Program Ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim.
Dünden yarına Türkiye.